Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Rabbimizin vermiş olduğu beyin gücünüzü, gönül gücünüzü ve beden gücünüzü bu ülkenin ıslahına, imarına, düzelmesine vesile kılsın. Sülbüne gelen çocuklarımız, çocuklarınız, yavrularımız, beylerimiz, eşlerimiz, hepsi yaşamış olduğu dünya için, yaşamış olduğu ülke için, yaşamış olduğu şehir için, mahalle için, site için, hatta ev için hayırlara vesile olsun. Hayatımızın, ömrümüzün tüketiminde nefsi dürtülerden, kibirden, gururdan, hasetten, yalandan, tuğyandan ve bizi manen mahcup edecek her türlü kötülükten Cenab-ı Allah bize korunma şuurunu lütfedilmiş olsun. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl olarak bilip batıldan uzak duran müttaki, muhlis, muhsin kullarını eylesin. Amin. Ya mu'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Kıymetli kardeşlerim, bir hafta sonra yine karşınızdayız, huzurunuzdayız. Yan yana beraberiz, gönülden beraberiz. Çünkü ortak değerlerimiz çok fazla. O kadar ortak değerlerimiz vardır ki. Hani ne kadar Allah'ın size verdiği nimetleri saysanız, toptan saysanız yine bitiremezsiniz diyor Kur'an-ı Kerim ya. O kadar birbirlerimize olan nimetler var ki biz bunu saymakla bitiremeyiz, tüketemeyiz. Bu nimetler içerisinde sizlerle başlatmış olduğumuz bu programı sürdürürken İstiyoruz ki bütün dünya, geleceğin dünyasında kavgalar, silahlar, kanlar, darbeler, haksızlıklar olmasın. Bunu yenmenin yolu pazı gücünden geçmiyor. Ya gönül gücünden geçiyor ve beyin gücünden geçiyor. Gönlümüzle, beynimizle ortaya koyacağımız her türlü proje bu yeryüzüne yapılacak en güzel bir yatırımdır. İşte bunları sizlerle hep paylaşmaya çalıştık. Bu konuları aile moduna çekmeye çalıştık. Kıvamını o şekle sokmaya çalıştık. Ve bugünlere geldik mevzu olarak, konu olarak, mesaj olarak. Ve geçtiğimiz hafta sizlere 53 tane dersimizin genel gidişatındaki bazı temel noktalarını ayıkladım. Tabiri caizse kilometre taşları gibi tespit etmiş olduğum maddeleri sizlere bir hatıra olarak değil, hatırlatma olarak takdim etmeye çalıştım. Çünkü programımıza sonradan katılan kardeşlerimiz ilk mevzularla irtibatı olmadığından dolayı bazen anlamakta zorlanıyorlar. Bu da nereden çıktı der gibi. Bu da nereden çıktı demiş olduğumuz konumuzun altyapısı var ama kardeşimiz bundan habers olduğundan dolayı biraz az istifade ediyor. Veyahut da canı sıkılıp televizyonu kapatıyor o anda. Buna meydan vermemek için bir de diyor ki bu program zincir halkası gibi 63 halkadan oluşuyor. Her halka birbirine bağlıdır. Her halkadaki konu birbirlerini besler. Her halka birbirlerini müttehim hale getirir. Bunlardan geçtiğimiz hafta derslerde örnekler verdim. Şimdi vermiş olduğum örnekleri biraz daha sürdürmek istiyorum. Programlarda katılımcılara karşı biraz seçici davrandık. Yani belli bir ailelerle başlatmış olduk bu konuları. Derken tabana yayıldı, kamuoyuna yayıldı, basına yansıdı. Biz de programımızın işleyiş tarzını ve mesaj şeklini ona göre değerlendirmeye başladık. Bu da eğitimin bir başka parçasıydı. Eğitimin atmosferini, yani aile mektebi programlarımızın atmosferini, havasını konferans havasına pek taşımak istemedik. Bundan dolayı cümleleri sık sık tekrarladık. Bir cümleyi belki 30 defa söyledik, altını çizmeye çalıştık. Çünkü bunlar uygulanmayınca bir netice alamazsınız der manasında. Konferans şeklinden değil, böyle bir eğitim olması için dedik. Doğru bilgi ver, vermiş olduğun bilgilenmenin yönlendirme özelliği olsun, bir de uygulama imkanı bulunsun. Bu üç şey olur ise eğitim olur dedik. Biz de sizlere ekranlar aracılığıyla takdim etmiş olduğumuz aile mektebi mesajlarımız, derslerimiz, programlarımız uygulaması ve yönlendirilmesi müsait olan konu olduğundan dolayı biraz eğitimin atmosferini kendi frekansına uygun frekansı tutmaya çalıştık. Konferans havasına pek taşımadık. Yani tiz seslerimizi yükselterek böyle coşkulu bir hale sokarak, yüz hatlarımızla cümleleri böyle eş değerde beraber yürüterek böyle bir şey olmaz biliyorsun eğitimde. Neyse o, tabii. Yani doğal. Konumuz da doğal. İfademiz doğal. Yapmacık olmasın dedik. Her şey rahat olsun daha doğrusu. Buna sebep neydi? Allah bizi görüyor. Allah bizi işitiyor. Allah bizi duyuyor. Allah'la beraberiz. Aile mektebi sunumlarında bir fark olarak insanın hep kalbini hedefledik. Hatırlarsanız İran'ın şairlerinden birinin sözünü sık sık hatırlatmıştım sizlere. İnsanların sadece zihinlerine konuşanlar kaybedecek bu dünyada. Zihinle beraber gönüllerini hedeflere konuşanlar kazanacaklardır. Gönülden değil, zihinden ele almış olduğunuz her konu uygulamaya gitmesi itibariyle çok zayıf kalır. Çünkü zihninize yer etmiş olun bir konuyu kalbiniz tasdik etmedi müddetçe onu tatbikat sahasına koymak çok zordur. Gönlünüzü devreye koymaya çalıştık ama manevi eğitim havası olmasın diyerek hemen toparlanarak aile mektebinde olduğumuzu size fark ettirmeye çalıştık. Ama aile mektebi sunumlarımızda insanın kalbini ihmal etmediğimize inanıyoruz. Niçin bunları böyle ayrıntılı olarak söylüyorum? Çünkü biz her cümleden dolayı Cenab-ı Allah'a hesap vereceğiz. Yüce Allah mizan başında huzurunda her hatibi, her konuşmacıyı konuşmasından, mesajından dolayı hesaba çekecektir. İç dinamiğinle dış dünya neydi? Neyi vermek istedin? Niyetin neydi senin? Maksadın neydi? Gayen neydi? Beklentin neydi? Bunlar, tabii bunlarsız olmaz. Bunlarsız olmayacağından dolayı biz de gönül dünyamızı, iç dünyamızı bu programla tanıştırmaya, buluşturmaya ve beslemeye çalıştık. Allah'a hamdolsun. Niçin? Çünkü sohbetler kalbi, konuşmalar zihni besler. Hem beslenelim kalp olarak hem de zihin olarak. Bunu hedeflemiş olduk. Çocuklarımızı fiziken ve fiilen anne babaların yanına pek katamadık. Bu bir noksanlıktır. Anne ve babalar çocuklarını bir alışveriş merkezine götürürken anneye karşı bir teşekkür eden çocuk olduğu gibi hadi yavrum diyen bir baba alışveriş merkezine götürdüğü çocuğunun o coşkulu psikolojik tavrını niçin bir sohbet meclisine götürürken yaşayamıyor da çocuk değişik bahaneler uydurarak gitmek istemiyor. Bunun için aile mektebi evlerimizi bir kültür merkezi yapalım. Kültür sanat etkinliklerine müsait olan bir ev olsun dedik. Evlerinde koymuş olduğunuz eşyaların üzerine tabela dokunma cız olmasın. Çocuk serbest kullansın. Rahat etsin. Bunu hedefimize koymuştuk. İnşallah bundan dolayı da çocuklarımızı anne ve babalarının yanına katamadığımızın bir mesaj bölümü var, bir de eylem bölümü vardır. Bu örneğimi hiç unutmayın. Hadi çocuğumuz seninle beraber gezmeye gidiyoruz. Hadi yavrum seninle beraber alışveriş merkezine gidiyoruz. Hadi çocuğumuz seninle beraber pikniğe gidiyoruz derken o andaki çocuğunun sevinç psikolojisini hadi yavrum seninle falan bir konferansa, salona, toplantıya, konuşmacıya gidiyoruz dediğimizde çocuğumuz aynı sevinci eğer paylaşmıyorsa anne baba bunu masaya yatırıp düşmesi lazım. Niçin? Niçin? Halbuki benim götüreceğim yer peygamber dine Riyazul Cennet. Cennet bahçesi. Değil miydi? Doğru mevzuların, güzel konuların konuşulduğu yere peygamberim ne diyordu sohbet meclislerine? Riyazul Cennet. Cennet bahçesi diyordu. Alışverişine, bir pikniğe aşkla, şevkle, heyecanla giden çocuğumuz, 13, 15, 16, 17, 18 yaşında giden genç kızımız, genç delikanlımız aynı heyecan, aynı sevmeyi, aynı ümidi niçin diğer toplantılara yapmıyoru? Ben sizin vicdanlarınıza havale ediyorum. Bunu sorgulayın. Kendimizden başlayarak sorgulamayalım daha doğrusu. Ben ne yaptım ki? Eşitleyemedim. Dünya bağlantılı her şeye benim çocuğum coşkulu ama ahiret bağlantılı konuya gelince fren yapıyor her şey konuda. Acaba ben dozajda mı hatam var? Konuşmamda mı hata yaptım ben? Acaba çok mu söyledim? Çok mu verdim? Acaba bıktırdım, usandırdım? Ben çocuğuma galiba çok mu yüz göz oldum ki bu konuya karşı duyarlı, heyecanlı, güncel ama şu konuya karşı hep isteksiz, rica ile, minnetle, bağırmakla veya rica ile gitmeye çalışıyor. Bunu vicdanlarınıza havale etmeye çalışıyorum. Bunun için evlerimizi elimden geldiği kadar her derste, her programda gündeme getirmeye çalıştım. Konumuz aile hayatı ve ev değil. Böyle bir konu başlığı olmasa dahi 40 dakikalık konuşmalarımda mutlaka bir eve atıfta yaptım. Evlerimizi, ömrümüzün erkek olarak %50'sini, hanımlar olarak belki %90'ını geçirmiş olduğumuz bu evlerimize karşı vazifelerimizi, ahlaki vazifelerimizi, edebi vazifelerimizi, yönetime ait olan vazifelerimizi vesaire bütün bunları ne yaptım? Hep tek tek gündeme getirmeye çalıştım. Şimdiye kadar vermiş olduğum bu örneklemenin içerisinde sonra getirmiş olduğum konu neydi? Ailenin günlüğüydü. Ailenin günlüğünü yani 24 saatini sizlere bir hatırlatmak ihtiyaç etmiş oldum. Bu 24 saatini geçirmiş olduğumuz ailenin günlüğü konusunda dikkat edecek olursanız 7 maddede serpiştirmiş olarak takdim etmiştim. Bunu şimdi bütünleştirici öyle özelliğine sokarak bir çatı altına sokmak istiyorum. Ailenin günlüğü. Not tutarak siz bunu müstakilleştirebilirsiniz. Bir ailenin geçirmiş olduğu 24 saatten bir kesit. Ailenin günlüğü. Birincisi evin yönetimi. Yani idaresi. Ailenin günlüğünde evin yönetimi, evin idaresi problem olmaktan çıkacaktır. Bunun çözümü neydi? Hatırlayın şimdi. Bu evde yöneten kim? Yönetilen kim? Bu belirtilmediği müddetçe o evde yönetim yok demektir. İkinci dikkat edeceğimiz konu nedir? Bu evdeki yönetim iki kişi tarafından yapılır. Bir, erkek tarafından baba olarak, eş olarak. İki, evin babası, evin erkeği gittiği zaman otomatikman yönetimi kim üstlenir? Hanım yükselir. Kocası evine gelinceye kadar o evde olup bitenden hanım hesap verecektir. Çünkü yönetimden, idareden o sorumludur. Şimdi duyarlı koca, küldürlü koca hanımına yönetim dersi verir. O evde 80-90 metrekarelik evde vermiş olduğu dersler uygulaması olan derslerdir. Veyahut da der ki efendi benim idare tarzım ev yönetim idare tarzımı zaten hanım takip ettiğinden dolayı otomatikman öyle bir ders verme ihtiyacım olmaz benim zaten der ki. Ama erkek eve geldiği zaman evini yönetme farkında değilse, şuuruna değilse evin erkeği evinden çıktığı zaman da hanım da otomatikman şu anda kronometre çalışmaya başladı. Saniyeler benimle dönüyor şu anda. Kocam eve gelinceye kadar bu evden ben sorumluyum. Pencerenin türünden penceresinden bakmadan tutunuz rötenciliğe kadar ve banyodaki unutarak yanmış olan elektriğe varıncaya kadar. Çocuğumun beslenme çantasından yatağına varıncaya kadar temizlik ne var ne yok. Yönetimde yapmazsın. Tekrar tekrar bunu bir daha yapıyorum. Günlük hayatınızda, aile günlüğünüzde yöneten de belli olsun, yönetilen de belli olsun. Beyler desin ki ben sizin yöneten bir babanızım ve kocanızım. Ben gittiğim zaman yönetim idare olduğu gibi otomatikman annenize geçiyor. Çocuklar da bunu bilsinler. Annemin olduğu yerde yönetim anneme aitti. Babam olmayınca, babam gelince yönetim babama geçer. Annem yardımcı unsur, muavin hale gelir desinler. Birincisi bu. Türkiye'de, ülkede veya şimdiye kadar gittiğimiz vilayetlerdeki aile mektebine katılanlarla bir anket yaptık. Şunu gördük ki %90 bilmiyor ki bu evde yöneten erkektir, yönetilen hanımdır. Bunu göğsünü gere gere bir kimse söyleyemedi. Ha dediler sadece. Ha var ya meşhur. Şimdi anladın demek. İkinci bir konu. Ailenin günlüğünün ikinci temel konusu aile fertleri arasında sağlıklı bir irtibat, bir iletişim olması lazım. Sağlıklı, hasta bir iletişim değil. Problem bir iletişim değil. Şimdi yemek yemek de bir iletişimdir. Efendi yemek hazır gel buyur. Sinirli bir hanım, kızgın bir koca. Bu da bir iletişim ama zoraki yapılan bir iletişim. Doğal, sevgiye dayalı, saygıya dayalı, sağlıklı, sıhhatli bir iletişim, irtibat, aile fertleri arasında ne yapıyor? Nitelikli beraberliği sağlıyor. Hatırlayın şimdi, bu ülkedeki istatistik bilgi neydi? Nitelikli beraberliği olmayan ailelerin %90'ı boşanıyor. Altına başka bir konu. Nitelikli beraberliği olmayan aileler %90'ı boşanıyor diyorlar. Aile fertleri arasında sağlıklı bir irtibat, bir iletişim bizim ailenin günlüğünde olmazsa olmazlarındandır. Anne kız arasında, kız anne arasında, kız baba arasında, kız kardeş erkek kardeş arasında, kız kardeş kız kardeş arasında. Önce şu aile fertleri arasında saygıya dayalı, sevgiye dayalı bir sağlıklı irtibat ve iletişim ortaya koyalım. Üçüncü konumuz, ailenin günlüğünün üçüncü konusu. Bu da aile fertleri arasında danışma ve dayanışma. Danışma ve dayanışma. İki şey. Kültür farklılıklarını, tahsil ve kültür farkını ortadan kaldıracak veya düzeltecek veya ıslah edecek temel unsur o evde danışmanın ve dayanışmanın olmasıdır. Hatırlayın şimdi tekrar söylüyorum. İlkokul mezunu hanım kardeşim, üniversite mezunu beyi. Gazete kültürüne göre, gazete bilgisine göre arada korkunç bir uçurum var demektir. Bu aile mutlu olamaz diyorsunuz değil mi? Hayır, mutlu olur. İlkokul mezunu kızımız ile üniversite mezunu oğlumuz danışma ve dayanışmayı evlerine aldığı zaman o evde mutluluk başlar. Kültürle tahsil çakışmaz. Savaşmaz daha doğrusu. Aşağılık kompleks gibi bir hastalığa ihtiyaç duymaz üniversite mezunu kardeşimiz. Bunları ben kitaplardan okumadım. Bunlar uygulamalardan çıkarttım. Kaç tane, onlarca aile gördüm çünkü. Hanımefendi üniversite mezunu, kocası işçi. Ben buna şahittirim. Hanımefendi üniversite mezunu, kocası lise mezununda bir bakkallık yapıyor. Ama hayatları örnek alınacak bir hayat. Pırıl pırıl. Niçin? O evde danışma var. Dayanışma vardır. Yardımlaşıyorlar. Yardımlaşıyorlar. Kültür tahsilden, tahsil kültüründen yardım alıyor. Dayanışma bu. Bir de danışıyor. Kocası hanımına danışıyor. Hanım kocasına danışıyor. Kolay mı danışmak? Kadına danış aksini yap diyen bir toplum bu uydurmaz sözlerle hayat bulmuş. Efendimiz'e yamanmış olan bu batıl yanlış sözler ne yazık ki kanun gibi işlemiş senelerden beri. Günlük hayatımızda aile fertleri arasında danışmayı ve dayanışmayı lütfen ihmal etmeyin. Kızınızla dayanışma içerisinde olun ve kızınıza danışın. Kızınıza danışın. Oğlunuza danışın. Ve yardımlaşmayı ihmal etmeyin. Bu husus bizim aile mektebinde ailenin günlüğünü oluşturan temel 7 faktörden neydir? Üçüncüsüdür. aile fertleri arasında danışma ve dayanışma. Dördüncü olarak ailenin günlüğünde, aile hayatında ibadet ve hilafet. Bak, kelimeleri, kavramları yalınla olsa, yalın ifade de olsa, somutla olsa söylemeye çalışırım. Evinizde ibadet hayatı, ibadet dosyası nedir? Bunu gündeme almak lazım. Çünkü sorumluluğumuzu tavan yaptıran bir konudur bu. İbadet. Bunun için yaratıldık biz. Allah'ın insanı yaratma sebebi olarak göstermiş olduğu ibadeti siz dışlayamazsınız. Öbürü de hilafet. Yani bu hilafet de illa devlet idare eden bir halife manası olarak algılama. O ayrı bir konu. Evinizin ıslahı. Sizin eviniz medeniyetin bir parçası hale gelmiş midir? Evinizdeki medeniyet nedir? Evinizdeki oluşturmuş olduğunuz o ıslah, temizlik, düzen, irtibat ne durumdadır? Ben şimdi evinize geldiğim zaman minnacık bir kitapçığınızı veya kütüphanenizi bir gelmiş olsam, o ailenin nasıl bir aile olduğunu çözebilirim. Yurt dışından geldiğim zaman İstanbul'a, daha 2 gün evveldi, İstanbul'da bir aileye gittim. Beni kütüphanesine götürdü. Kütüphanesine baktım, 8-9 tane ünite oluşturmuş. Bir hanımefendi, çocukların yaşına göre oyuncaklarına reyon oluşturmuş. Yani reyon oluşturuyor, düşünebiliyor musunuz? Çocukların okumayacağı kitapları en üst kısımlara koyuyor. Çocukların istifade edeceği kitapları boyuna göre raflara koydurtmuş böyle. Hep bunları gözlerimle gördüm daha doğrusu. O kadar bir düzen, o kadar bir intizam var ki herkes istifade ediyor çünkü. Bey geldiği zaman oturacağı yer belli, masası belli. Çocuk geldiği zaman oturacağı yer ve masası belli. Çocuğun kullanacağı blok not farklı, beyin kullanacağı blok not farklı. Bunları hanımefendi organize yapıyor, dikkat edin. Böyle hayran oldum. O havayı, o atmosferi bir çocuk gördüğü zaman inanır mısınız? Evinin dışındaki hayatın dahil %50'sini oraya hemen tahsis ediyor. İster istemez. Orada her şey var çünkü. Küçük küçük. Yani çocuğumuzun, hadi evladım beraberce bir kahve içelim diyor. Ona göre bir cezve alınmış. Çocuğumun şeyine, onu onurlandırıyor. Hadi yavrum diyor, senin cezvenden bir kahve içebilir miyiz diyor anne. Niçin? Diyor ki hocam diyor, ne yapayım? Evimin dışındaki hayat benim çocuğum benden çalıyor diyor. Benden alıyor. Çocuğum da oraya koşmak istiyor. Ben de tutmak istiyorum diyor. Ya sadece fiziki olarak tutup da bekletme manası yok. Tutuyor mu baba? Anne beni niye burada tutuyorsun dediği zaman çocuğum, bak oğlum ben sana bir hayat hazırladım buraya bak. Neyin noksan Allah aşkına söyle. Ne istiyorsun sen? Müzik mi istiyorsun? Müzik mi istiyorsun? Belgesel mi istiyorsun? Film mi istiyorsun? Kitap mı istiyorsun? Ne istiyorsan Allah aşkına söyle diyorum. Çocuk diyor bir şey bulamıyor diyor. Geliyor beni boynuma sallıyor diyor. Anneciğim seninle iftar ediyorum diyor benim. 13-14 yaşında çocuk bu. İşte hilafet. İşte ıslah. İşte düzen. İşte intizam. İşte plan. İşte program. Ama o kadar da rahat çocuklar. Yani despot bir annelik yapmıyoruz üstelik. Paylaşımcı bir anne. Hani diyordu ki hatırlarsanız Ömer Seyfettin'in annesinin hatırası. Otorite ile şefkati bütünleştirmiş olan bir anne tipi. Otorite ve şefkat ikiz kardeş. Hayatında işte olmuş bir anne. Böyle bir hayat. Aile hayatımızdaki ibadet ve hilafet konusunu ve bu ıslah ve Yüce Allah olan sorumluluğumuzun ifa edilecek kimliğimizi lütfen ihmal ve ihlal etmeyelim. Çünkü biz bunlar için yaratıldık. Allah'ın insanı yaratma sebebi hilafet ve ibadet. İki kavramla alakalıdır. Beşincisi, geçtiğimiz derste hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta söylemiş olduğum derste aile ve sosyal hayat. Aile ve sosyal hayat konusunda değişim ve gelişime büyük önem veriyoruz. Bu da ailenin günlüğü konumuna girmiş olan bir başka konu ki bu da 5. temel maddemiz. Yani 24 saatimizi yaşamış olduğumuz evimizin ailenin günlüğü madde madde böyle sıralanmış. Bunlar böyle temel, temel konular. Tek teferruata girmemeye çalıştım. Zaten bunlar problem ise hayatın tamam problemidir. Bunlar düzeldiği zaman hayat otomatikman düzelme intizama gidiyor. Böyle bir tespitim söz konusu olmuş oldu. Altıncı olarak aile günlüğünde eşler arasında özel hayat. Bu da ne yazık ki ihmal mi edilmiş, ihlal mi edilmiş, deyin adına ne dersen, utanacak bir konu mu dersiniz, işte ayıp mı dersiniz, değişik kavramlar, değişik ifadeler ve değişik cümlelerle ötelenmiş olan bir konudur. Bu konuyu bu şekilde saygı duymak hiç de iyi netice getirmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Efendimiz'in hayatında Efendimiz ile ashab-ı kiramın hanımları arasında geçen konuşmalar, sorular, cevaplar o kadar muğlak, o kadar ufuklarda konuşulan bir mevzular değil. Gayet açık. Hayattan alınmış olan temel konuları problem gören hanımefendi hemen koşuyor peygamberimize. Ya Resulullah, benim beyimle şöyle şöyle bir problem vardır diyor. Çözümünü alıyor, hemen oradan gidiyor. Erkek geliyor, ailesiyle olan mahrem bir problemi. Çünkü eğer çözse götürmeyecek. Hemen Efendimiz'e götürüyor. Efendimiz o kadar doğal karşılıyor ki. Hatta bazı hanım kardeşlerimizin mahrem konularına karşı Ayşe validemiz elini yüzüne tutup da böyle utanacak şekilde bir pozisyon sergilese dahi efendim gayet doğal, gayet rahat. Dinin öğrenilmesinde utanma olmaz. Çünkü bizim eşler arasındaki özel hayatın ana maddeleri, mahrem mevzularının hepsinin şahsiyeti vardır. Hepsinin ahlakı vardır. Hepsinin edebi vardır. Biz batı insanının algılamış olduğu bir özel hayatı ortaya koymuyoruz. Allah Resulü'nün hanımlarıyla, annelerimizle yaşamış olduğu özel hayat gizemli değildir. Gizli değildir. Açıktır. Net ve berraktır. O mahrem hayatın kendine özgü olan tesettürlü kimliği hep kalacaktır. Ama iç dinamiğindeki bilgilendirme noktasında ayıptır, günahtır kavramları hiç iş yapmaz. O ayıptır, günahtır konusunda sen baskıcı bir tavırla dosyayı kapatırsın, o başka taraftan bir infilak yapar. O infilak yapmış olduğu şer, namusla, iffetle bağdaşmayan bir infilaktır işte, Allah göstermesin. Ben kuş dili konuşmak mecburiyetindeyim bu konuyu. Siz anlıyorsunuz. Anlamak mecburiyetindesiniz. İster genç kızım olarak, istersen akıl bağlı yaşına yeni gelmiş olan kızlar olarak, anne kız arasında lütfen bir özel hayat bilgisi köprüsü kurulsun. Özel hayatın bilgi alışverişi kurulsun. Baba evlat arasında bu ilişki kurulsun. Bunu havale yapmayın. Ismarlamayın daha doğrusu. O kendi haline bırakarak kendisine göre almış olduğu kitaplardan öğrenmeye yeltenmesin. Ailenin günlüğünde eşler arasındaki özel hayat en güncel bir hayatın bir parçasıdır. Bu parçayı dediğim gibi şu veya bu tali sebeplerle ötelemenin, dışlamanın hiçbir getirisi olmadığı gibi çok çok tahmin edemediğiniz korsanlı bir hayatın davetiyesi oluyor. Bu da bilinsin, bu kadar kafi. Ve günlük hayatımızda son 7. temel konumuz gelin kaynana. Çevre etkisi. Bu husus müstakil de eline alabilirdi ama pek güncelleştirmek içimden geldi. Fakat 54 tane dersimizin herhangi bir konu başlığında gelin kaynana konusunu ben gündeme getirmedim. Niçin? Çünkü küçük parça gibi görülmüş olan şeyleri bire getirdiği zaman bütünü oluşturduğu gibi gelin kardeşim vermiş olan bu bilgilerin kendisini ilgilendiren bölümünü, kaynana hanım annelerimiz de kendisine ait olan bölümlerini sahiplenirse otomatikmen gelin kaynana arasında kavgası gürültüsü olmayan bir hayat başlar dediğimden dolayı. Gel gör ki bazı anlayışı kıt demiyorum da anlamak istemeyenler bu konuyu böyle ilimden, bilgiden, hukuktan, ahlaki prensiplerden soyutlayarak evini almış olduğu dünya getirmiş olduğu evladının hanımı olan gelinini kendisine özel bir hizmetçi gibi görmek isteyen kaynana mantığı bu ülke için gelin ve kaynanasının köprülerin yıkılmasına sebep olan bir mantıktır. Ben bu anlayışa katılmıyorum. Katılmam da mümkün değil. Bir gelinin kaynanasına, kaynatasına hukuken hizmet yapması mümkün değil. Ahlaken yaparsa. Hukuk zorlamaz yani. Koca da bunu zorlayamaz. Sen benim anneme hizmet yapmak mükellefiyetin diyen hukuki bir kayda yoktur. Bizim geçmişimizde bunlar gündeme gelmezdi. Çünkü yaşanan pratik bir hayat vardı. Gelinimiz kaynanasına anne diyordu, kaynana geline kızım diyordu. Hiç anneyle kız arası problem yaşanır mı? Gel gör ki araya giren bir takım duygusal itici tavırlar, bir takım fiziki dünyamıza ait olan yaptırdığımız işlemler, günlük hayatımızda bir takım yeni yeni devreye giren konular öyle bir hale getirdi ki şu anda Türkiye'de gelin kaynana arasındaki dosya hiç iç açıcı değil. Boşanma istatistiğine hiç müracaat yapmadım. Buna Devlet İstatistik Enstitüsü pek yer vermemiş. Yani boşanma sebeplerinin bir tanesi de gelin kaynana anlaşmazlığı gibi konu başlığına ben daha rastlamadım. Ama bunu pratik hayatta görüyorum ben. Pratik hayatta gördüğüm kadarıyla söylüyorum ki bir gelin kaynatasına, kaynanasına eğer bir hizmet yapacaksa bunu Allah için yapar. Bir buna diyaneten görev diyoruz. Ahlaka dayanan bir sorumlulukla yapar bunu. Hukuka dayanan bir sorumlulukla değil. Dikkat edin. Zaten bir hanımın da kocasına evini süpürmesi, yemeğini yapması, yani ev işlerini yapmasında hukuki bir dayanak var mı? Yok. O da yok. Yani sizin akşamleyin sofra hazırlayarak o yapmış olduğun çorbalar, yemekleri siz hukuka mı yapıyorsunuz? Yok canım. Ya ahlaken yapıyorsunuz. Yani o göreviniz ahlaki sorumluluğunuzla bağlantılıdır. Bak ben her açık net konuşuyorum. Yanlışsam, hatalıysam lütfen söyleyin, uyarın. Müftülüğe gidin. Şehrinizin en büyük alimine sorun. Fıkha müracaat yapın. Böyle bir şey yok. Bir hanım evindeki ev işlerini hukuki sorumluluk olarak değil, ahlaki sorumluluk olarak yapar. Bir gelin hanım, gelin kardeşimiz de kaynanasına, kaynatasına eğer bir şey yapacaksa, efendim onun elbisesini yıkamış olsun, yemeğini hazırlamış olsun, yani bir hanımın kocasına yapmış olduğu tüm görevleri eğer gelin kardeşim yapacaksa, bunu Allah için yaparsa yapar. Yapmazsa şayet, sen nasıl bana hizmet etmezsin? Kocana hizmet yapmış olduğun gibi bana hizmet yapacaksın deme hakkına sahip değildir. Bak şu anda size yakışmayan bir yüz hattımı gördünüz. Niye içim yanıyor benim bu konuda? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir yıl içerisinde psikiyatrist doktora giden gelin sayısı 1000'in üzerinde. Bir o kadar da kaynananın sayısı varmış. Bak kendi yaşadığım, doğduğum şehirden örnek veriyorum. Ben Konya'dan örnek vermiyorum. Yazık etmeyin. Günahtır yani. Yazmayın. Kız gelinin ile savaş otomatikman oğlunla savaş demektir. Niye böyle yapıyorsun? Buna hakkın yok. Ama sen öyle bir kaynana ol ki, öyle bir kaynana ol ki gelinin senin ayağına paspas olsun. Ama böyle olmayıp da böyle talimatlarla, direktiflerle böyle öbürüne gariban insanın da tane derler ya, aşağısı sakal, yukarısı bıyık. Ne yapsın? Bir tarafta anne, bir taraftan hanım. Sen annenin yüzünden hanımına haksız yaptığın zaman zalim olursun kardeşim. Bu kadar açık. Annen yüzünden hanımını dövemezsin. Sen niye benim anneme bakmıyorsun diyemezsin sen. Sen de çok iyi bir adil koca ol. Hanımının gönlünü fethet. Fethettiğin şey ne dersen o da alilerle yapar. Bu demek değildi ki bütün Türkiye'deki veya şu anda bizi dinleyen kardeşlerimizin tamamındaki kaynana gelin arasında problem vardır diye söylemiyorum. Bu bir tedbir açısından söylüyorum. gidişat pek uygun değil. Dünya değişti. Yaşamış hayat değişti. Yani Osmanlı dönemindeki bir gelin de yok. Osmanlı dönemindeki bir kaynı da yok bugün. Bunu bilin artık. Her şey değişti. Kültürler değişti, anlayış değişti. Sabahleyin yatak odasında kapıda bekleyen bir gelinin kaynanasının abdestini dökmek istiyordu, havlus vermek istiyordu. Ne güzel şeyleri bunlar. O bugün yok kardeşim. Bunu bekleme artık. Ama eğer sen kaynanalıkta başarılı olmak istiyorsan gelinine annelik yap. Anne gibi davran. Gelin hanım da eğer kaynanasını böyle kendisini sarmaş dolaş yapabilecek bir anne görmek istiyorsa o da ona kız gibi hareket etsin. Ben anneme nasıl bir kızlık yaptıysam bekarlık dönemimde ben kaynanama aynı vazifemi yapacağım deyiver. O senin vazifen gelin kardeşim. Senin vazifen de gelinini lütfen bağrına bas. Sağ gözüm benim oğlum, sol gözüm benim gelinim. Ahmet bak sana söylüyorum, haksız yere eğer gelinime bir fiske vuracak olursan karşında beni bulursun ha desen bunu gelin bir duysun bakayım sana ne yapar. Bunların çok pratik gönül alma noktalarımızı devreye koymadan böyle kurallı, talimatlı, direk vere böyle hizmetçi yerine koymuş olduğum bir gelinden hayır bekleme. Yazık olur. İşte bizim ailenin günlüğünü 7 maddede özetlemiş oldum. Tekrar dersimde sonuna gelmiş oldum. Evin yönetimi 1. Aile fertleri arasında sağlıklı bir irtibat 2. Aile fertleri arasında danışma 3. Aile hayatında ibadeti hilafet konusu 4. Aile ve sosyal hayat ve değişim ve gelişimde 5. Eşler arasında özel hayat 6. Gelin kaynana ve çevre etkisi 7 olarak 24 saatimizi her gün ilgilendiren aile günlüğünü böyle tespit ettim. Teşhis ettik ve sizlerle paylaşıyor. Ve her bir konunun üzerimizdeki haklarını lütfen vermemizi istirham ediyor diyor. Dersimi burada kapatıyorum inşallah. Gelecek hafta buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun efendim.